Ayrım 6. Bölüm 4. Kadına yönelik şiddet ve engellilik. Ruşen Ayaz. 1. Kadına yönelik şiddet ve engellilik. Kadına yönelik şiddet en temel insan hakkı ihlallerinden biri olup dünyanın her yerinde dili, dini, etnik kimliği ve benzeri ne olursa olsun farklı sınıflardan, farklı yaşlardan, farklı statülerden, farklı mesleklerden, farklı engelli gruplarından tüm kadınların yaşadığı ortak bir sorundur. Taciz, tecavüz, namus bahanesiyle öldürme, zorla evlendirme gibi tüm dünyada yaygın olarak yaşanan şiddet türlerinin ülkemizdeki yaşanma yoğunluğuna dair çeşitli istatistikler mevcuttur. Türkiye'de yapılan son araştırmalar, kadına yönelik şiddet özellikle ev içinde yaşanan şiddetle ilişkin yaşananları gözler önüne sermiştir. Bu araştırmaların sonucuna göre kadınlar eş ya da sevgililik ilişkilerinde, sokakta, iş yerinde, eğitim kurumlarında şiddete maruz kalmakta, özellikle aile içinde fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddeti yoğun bir biçimde yaşamaktadır. Engelliliğin insanlık tarihi boyunca var olmasına rağmen tüm dünyada engellilerin insan hakları konusunda çalışmalar ne yazık ki son 20 yılda ilerleme kat etmiştir. Hızla ilerleme kat eden engelli haklarına yönelik duyarlılığa karşın engelli kadınların yaşadıklarına ve onların insan haklarına yönelik çalışmaların çok yavaş ilerlediğini şimdiye kadar gerçekleşmiş olan çalışmalardan görmek mümkün. Son yıllarda bu durum kadınların kendilerini görünür kılmak ve kadın bakış açısını yaygınlaştırmak adına yaptıkları bir takım sistematik ve örgütlü çalışmalar sonucu gerek ülkemizde gerekse tüm dünyada yavaş yavaş değişmeye başlamıştır. Ancak henüz bu değişim özellikle engelli kadınların yaşadığı problemlerin ve de maruz kaldıkları şiddetin boyutlarına yönelik farkındalığı oluşturma konusunda yeterli değildir. Engelli kadınlara yönelik şiddete ilişkin çok az sayıda araştırma olmasına rağmen mevcut veriler engelli kadınların şiddeti oldukça yüksek oranda yaşadığını ortaya çıkarmıştır. Engelli kız çocuklarının ve kadınların ayrımcılığı ve olumsuz önyargıyı cinsiyet ve engellilik yönüyle iki kat daha fazla deneyimlediği bilinmektedir. Engelli kadınların yaşadığı sıkıntıların ve maruz kaldıkları şiddetin önlenmesine ilişkin yeterli çalışma yapılmamasının yanı sıra yaşadıklarına karşı toplum genelinde sessizlik, inkar ve ilgisizlik oldukça yaygındır. Türkiye'de ve dünyanın pek çok yerinde kadınların yaşadıkları şiddet sonucunda sakatlandığı, hamilelik döneminde gördüğü şiddet sonucunda sakat bebekler doğurduğu ve bazı bebeklerin ise anne karnında öldüğü bilinir. 2011 yılında İnsan Hakları Derneği İHİD'in yapmış olduğu bir araştırmada Türkiye'de 2005-2011 yılları arasında erkek şiddeti sonucu öldürülen kadın sayısının 4190 olduğu belirtilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü tanımlamasına göre şiddet, sahip olunan güç veya kudretin yaralanma ve kayıpla sonlanan veya sonlanma olasılığı yüksek bir biçimde bir başka insana, kendine, bir gruba veya topluma karşı tehdit yoluyla ya da bizzat uygulanmasıdır. 1996. Birleşmiş Milletler'in 1993 yılında kabul ettiği kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi bildirgesinde ise kadına yönelik şiddet, kamusal ve özel alanda gerçekleşen kadınların fiziksel, cinsel, duygusal zarar görmesiyle sonuçlanan ya da sonuçlanması olası her türlü cinsiyet temelli şiddet eylemi veya bu eylemin yapılacağına ilişkin tehdit ya da zorlama ve keyfi olarak özgürlüğün kısıtlanması şeklinde tanımlanmaktadır. Dünyada her yıl 1.6 milyon kişinin şiddet nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Konseyi ve Dünya Bankası raporlarında 16-44 yaş arası kadınların başlıca sakatlanma ve ölüm nedeninin şiddet olduğu açıklanmıştır. Türkiye'de her 5 kadından ikisi fiziksel şiddet görmektedir ve fiziksel şiddete maruz kalan her kadından biri yaralanmaktadır. KSGM 2009. Fiziksel engeli bulunan 31 kadın üzerinde yapılan bir araştırma, bu kadınlardan 25'inin %81 cinsel, fiziksel ya da duygusal istismara uğradıkları belirtilmektedir. Dünyada kürtaj, öldürme ya da ihmal nedeniyle 60 milyon kız çocuğunun kayıp olduğu tahmin edilmektedir. Birleşmiş Milletleri Kadın Statüsü Komisyonu 2000. Engelli grupların içinde en çok kadınların dışlandığı ve hatta engelli bir kadın olmaktan dolayı haklarından mahrum kaldığı, şiddete uğradığı bilinmektedir. Küçük Karaca 2005. Hem kadın hareketinde yer alan kuruluşlar hem de devlet kurumları bu konudaki kampanyalarına hangi alanlarda engelliliğin bileşik etkisinin bulunduğuna dair düşünme konusunda ne yazık ki eksik kalmıştır. Yapılan pek çok çalışmada engelli kadınların düşünülmediği, araştırmalara konu edilmediği, ilgili konularda onlara danışılmadığı ve pek çok toplantıya, kampanyaya ve bilgilendirmeye dahil edilmediği ve bunlara erişimlerinin sağlanmadığı görülür. 1-1 Cinsiyet eşitsizliği, ayrımcılık ve kadına yönelik şiddet ilişkisi. Kadına yönelik şiddetin bu kadar yaygın bir biçimde yaşanmasının toplumda değişen pek çok şeye rağmen değişmeden hala bir sorun olarak devam etmesinin altında yatan nedenlerin ataerkil sistemdeki geleneksel kadınlık ve erkeklik rolleri sonucu kadın ve erkekten beklenenlerin cinsiyete dayalı iş bölümünün kadın bedeni ve doğurganlığı üzerindeki kontrolün olduğu bilinir. Kadının doğa ve bedenle erkeğin ise akıl ve güç ile özdeşleştirilmesi ve toplumsal cinsiyetlerinden kaynaklı gerçekleştirmeleri beklenen rollere bağlı olarak zamanla erkeğin güç ve saldırganlıkla, kadının ise şefkat ve zayıflıkla özdeşleştirilmesi kadın ve erkeğin doğasıymış gibi algılanır. Kadınlara atfedilen tüm bu benzeri özellikler kadınların korunması gereken aciz varlıklar olarak görülmesine neden olur. Kadınların sıklıkla narin, kırılgan, çiçek kadar hassas gibi terimlere tanımlanması bu anlayışların sonucunda oluşur. Bu ve benzeri anlayışlar çerçevesinde erkekler kadınları koruyan, kadınlar ise erkekler tarafından korunan olarak yetiştirilirler. Toplumsal cinsiyet rolleri çok küçük yaşlardan itibaren hem erkekler hem de kadınlar tarafından içselleştirilir. Kadın kendine yüklenen rollerle ilişkili olarak evi, özel alanı temsil ederken erkek de kendi rolüne uygun olarak sokağı, kamusal alanı temsil eder hale getirilir. Toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümü sonucunda bu kadar net paylaştırılan alanda ev içi alanın kadına ait olduğu düşüncesine rağmen kamusal alanda olduğu gibi ev içi alanın da hakimiyeti yine erkeklerin elindedir. Kamusal alanda herhangi bir biçimde hiyerarşinin alt basamağında yer alan erkekler birilerine itaat etmek durumunda kalabilir. Ancak genelde özel alanda aile reisi olarak hiyerarşinin üst basamağında yer alırlar. Erkekler ailenin reisidir ve reis olarak kadınların nasıl davranacağına, kiminle ne biçimde konuşacağına, ne giyineceğine, nereye gideceğine, çocuk doğurup doğurmayacağına, kaç çocuk doğuracağına, okuyup okumayacağına, çalışıp çalışmayacağına, hangi işi yapacağına ve daha pek çok şeye kararları veren olurlar. Ev denetimi ve kontrolü erkeğin elindedir ve kadın üstündeki kontrol ve denetimi kaybettiğini hissettiği zaman kontrolü elde tutmak için çeşitli biçimlerde şiddet uygular. Kadına yönelik şiddet, erkeğin kadın üzerinde hakimiyet kurmasına yol açan cinsiyet politikaları ve erkeğin üstünlüğü ileri süren cinsiyet ayrımcılığı ile yakından ilgilidir. Ertürk 2007. Yıllardır hem dünyada hem de ülkemizde kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin çok sayıda çalışma yapılmasına rağmen şiddetin hala yaygın bir sorun olarak devam etmesinin altında yatan neden ataerkil güç ilişkilerinden kaynaklanan değişime ve dönüşüme karşı olan toplumsal dirençtir. Tüm egemen sistemler gibi erkekliğin egemen olduğu ataerkil sistemde de kendini devam ettirmek ister ve kendine yönelik tehdit olarak algıladıklarını ortadan kaldırır. Şiddet bu noktada erkek egemenliğinin varlığını sürdürmesinin temel aracına dönüşerek fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik görünümleriyle hem kamusal alanda hem de aile içinde varlık gösterir. Tehdide ve kadının savunma durumuna göre şiddetin sıklığı da yoğunluğu da artar. Şiddetin biçimleri, boyutları kültürden kültüre farklılık gösterdiği gibi etkin kimlik, cinsel yönelim, engelli olma hali gibi kategorilerle ilintili gruplar içerisinde ve söz konusu gruplar arasında da farklılıklar gösterir. Kadınlara yönelik ayrımcılık ve şiddetin bu kategoriler çerçevesinde daha da şiddetlendiği görülür. Örneğin, görme engelli bir kadının yaşadığı şiddet ile zihinsel engelli bir kadının yaşadığı şiddetin boyutları farklılaşabilir. Engelli kadın ile engelli olmayan kadın maruz kaldığı şiddet de farklı boyutlarda yaşanabilir. Engelli kadınlar, engelli olmayan kadınlara göre daha fazla ve daha uzun süre şiddete maruz kalabilirler. Şiddet, kadından beklenen rollerin sürdürülmesinin bir aracı olduğu kadar, rollerdeki farklılaşmanın yarattığı eşitsizliğin de bir sonucudur. Çünkü bu eşitsizlik cinsiyetlendirilmiş güç ilişkilerini yaratır. Toplumsal yaşam çoğunluğun ya da güçlü olanın gereksinimlerini karşılayacak biçimde şekillendiğinden, yaşlı olmak genç olmaktan, engelli olmak engelli olmamaktan, göçmen olmak yerli olmaktan daha dezavantajlı bir duruma dönüşür. Güçlünün ya da çoğunluğun ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen hayat, ayrımcı uygulamalarla ötekilerin yaşam alanlarını daraltır, şiddeti artırır. 1-2 Şiddetin farklı dönemlerde yaşanma biçimleri. Engelli ve engelli olmayan kadınlara doğum öncesinden başlayarak yaşamlarının her döneminde şiddet uygulandığı bilinir. Kesin çizgilerle ayrılmasa da şiddetin farklı dönemlerde sıkça karşılaşılan görünümleri şu şekilde özetlenebilir. Doğum öncesi dönemde kız çocuğu olacağı öğrenildiğinde anneye yönelik fiziksel şiddetin artması, hamilelikte kadının özellikle karnının tekmelenmesi, kız çocuk olacağı öğrenildiğinde annenin beslenmesinin önemsenmemesi, doğum öncesi sağlık hizmetlerinden yararlandırılmaması, kız çocuklarının yaşamına kürtajla son verilmesi, anneye yönelik psikolojik, cinsel ve fiziksel şiddetin kadına ve anne karnındaki bebeğe etkileri, annenin çocuğunu düşürmeye çalışması sonucu bebeğin sakatlanması ya da ölmesi. Bebeklik döneminde kız bebeklerin beslenmesinin önemsenmemesi, sağlık hizmetlerinden yararlandırılmaması, kız bebeklere yönelik fiziksel şiddet ve buna bağlı yaralanma, sakatlık ve ölüm. Çocukluk döneminde okula göndermeme, evlendirme, sünnet etme, cinsel istismar, ev içi cinsel saldırı, fuhuşa zorlama, pornografik yayınlarda kullanma, cinsiyetine uygun olmayan davranışlar nedeniyle cezalandırma. Gençlik ve yetişkinlik döneminde flört, evlilik ve iş ilişkilerinde fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddet, zorla evlendirilme, çeyiz ya da başka bahanelerle öldürme, erkeklerle görüşmesini cezalandırma, fuhuşa zorlama, eğitimini engelleme, meslek tercihine cinsiyeti gerekçe göstererek müdahale etme. Yaşlılık döneminde uygulanan fiziksel, ekonomik, psikolojik, cinsel şiddet ise uygulanan şiddetin etkilerinin sonucu, işi, geliri, sosyal güvencesi olmaması, mülk edinme hakkının engellenmiş olması, ekonomik ve fiziksel bağımlılık, yaşlıların toplumda görünmez ve önemsenmez olması gibi kadın ve yaşlı olmaktan kaynaklı sorunlar nedeniyle derinleşmesi, torunlarına bakmaya zorlanması, geçmişte yaşanan şiddete bağlı fiziksel ve psikolojik sorunlarla baş etme zorunda kalması ve destek sağlanmaması, duygusal ve cinsel ilişkilerinin sınırlandırılması, genç kadınlarla kıyaslanması, eşi ve çocukları tarafından hizmet beklenmesi, fiziksel güçsüzlüğü ve sağlık sorunlarının önemsenmemesi, fiziksel ve ekonomik bağımlılık nedeniyle ayrılma koşullarının sınırlı olması ve şiddete boyun eğmek zorunda bırakılması, yaşlı ve kadın olduğu için toplumdan soyutlanması ve benzeri şeklinde görülür. Engelli kadınlar için yaşla birlikte tüm bu yaşananlar iki kat daha fazla yaşanır ve yaşlı engelli kadınlar işe yaramaz bir varlık, bir yük olarak görülür, toplumsal yaşamdan izole edilirler. 1-3 Kadına yönelik şiddetin farklı görünümleri, çeyiz cinayetleri. Daha çok Hindistan'da karşılaşılan uygulamada gelinin ailesinin damadın ailesine çeyiz olarak yüklü miktarda para veya takı vermesi gerekmektedir. Bu başlık parasının tersi bir uygulama olsa da bu uygulamadan yine kadınlar zarar görmektedir. Yeterince parası olmayan aileler çeyiz vermemek için kaza süsü vererek genellikle mutfak yangınları biçiminde kızlarını öldürmektedir. Bu uygulama kimi zaman kız çocuğu hamile olan kadınların öldürülmesine ya da kız çocukların kürtajla alınmasına neden olmaktadır. Ayrıca eğer bir kadının ailesi gerektiği kadar çeyiz vermez ise yeni bir gelin almak üzere de kadınlar yakılarak öldürülebilmektedir. Kadın sünneti. Dünya Sağlık Örgütü'nün genital sakatlanma olarak adlandırdığı kadın sünneti daha çok Afrika ülkelerinde karşılaşılan bir şiddet biçimi olup herhangi bir tıbbi gerekçe olmadan klitorisin çok acı verici cerrahi bir uygulama ile alınmasıdır. Sünnet genelde genital bölge uyuşturulmadan ve bıçak, tıraş bıçağı, keskin cam parçaları, keskin teneke kenarı kullanılarak yapılır. Yaranın tutturulmasında akasya ağacı dikenleri, kemik çiviler, iğne, hayvan kıllarından elde edilen iplikler, deri iplikler kullanılır. Bu uygulama genellikle bebeklik dönemi ile 15 yaş arasında yapılmaktadır. Kadın sünneti kan kaybına bağlı şok, kansızlık, kan zehirlenmesi, enfeksiyonlar, idrar yaparken yaranın yanması sebebiyle idrar tutma ve bunun yarattığı sorunlar, tetanos, HIV, AIDS, üriner sistem enfeksiyonları, kist oluşumu, kısırlık, doğum komplikasyonları ve bebek ölümlerine de neden olmaktadır. Savaşta tecavüz. Tecavüz savaş sırasında bir çeşit silah olarak kullanılmakta, erkeğin kadının sahip olduğu fikrinden hareketle genellikle kadınların kocalarının önünde gerçekleştirilmekte, düşmanın erkeğini aşağılamanın bir yolu olarak görülmektedir. Asit saldırıları. Asit saldırıları Güney Asya'da daha sık karşılaşılan, kadınlar üzerinde fiziksel olduğu kadar psikolojik ve sosyal açıdan da izler bırakan, kimi durumlarda ölüme yol açan ve tasarlanarak gerçekleştirilen bir şiddet türüdür. Kadınların genellikle görünür bölgelerine, özellikle yüzüne asit püskürtmek şeklinde gerçekleşen bu saldırıların daha çok eşin cinsel ilişki talebini reddetmek, çeyiz kavgaları, intikam almak gibi bahanelerle gerçekleştirildiği bilinmektedir. Kadın ticareti, insan ticareti, kuvvet kullanarak veya kuvvet kullanma tehdidiyle ya da diğer bir biçimde zorlanma, kaçırma, hile, aldatma, nüfuzu kötüye kullanma, kişinin çaresizliğinden yararlanma veya başkası üzerinde denetim yetkisi olan kişilerin rızasını kazanmak için o kişiye veya başkalarına kazanç veya çıkar sağlama yoluyla kişilerin istismar amaçlı temini, bir yerden bir yere taşınması, devredilmesi, barındırılması veya teslim alınması olarak tanımlanmaktadır. Namus bahanesiyle işlenen cinayetler. Namus bahanesiyle işlenen cinayetler kadının en temel insan hakkı olan yaşam hakkını elinden alır. Namus, cinayetler arasındaki ilişki bağlamında ele alındığında erkeğin kadın üzerindeki hakimiyet ve denetimini ifade eder. Ataerkil anlayışın egemen olduğu her yerde namus kavramı kadın bedeni ve cinselliğinin erkekler tarafından kontrol edilmesiyle ilişkilendirilmektedir. Bu denetim toplumdaki çeşitli kurumlar aracılığıyla üretilir ve sürdürülür. Bunun en belirgin olduğu alan ailedir. Tecavüz. Kişinin rızası dışında gerçekleşen her türlü cinsel eylem olarak tanımlanan tecavüz veya cinsel saldırı, düşünülenin aksine kadınların daha çok ev içinde veya iş yerinde birlikte yaşadığı ve tanıdığı kişilerden gelen bir şiddet türüdür. Suçlanma korkusu, utanç duygusu ve uzmanlaşmış hizmetlerin yetersizliği yüzünden kadınların ikinci travma yaşamaları gibi nedenlerle tecavüz vakalarının hala çok az bir oranı adli makamlara ve istatistiklere yansımaktadır. Cinsel taciz. Cinsel taciz, saldırgan, küçük düşürücü, sindirici ya da utandıracak türden beklenmeyen, hoş karşılanmayan ve davetsiz her türlü cinsel davranıştır. Cinsel taciz, bakışlar, imalar, şakalar, gülümseme, ıslık, dış görünüş hakkında imalı ve hoş olmayan sözler, şakalar ve yorumlar, açık sözlü sarkıntılık, sırnaşma ve davet etme, iş yerinde pornografik resimler kullanma, cinsel yaklaşım talepleri şeklinde görülebilir. Evlilik içi tecavüz. Evlilik içi tecavüzün evlilik dışı tecavüzden bir farkı yoktur. Ancak evlilik içinde gerçekleştiği durumda genellikle tecavüz olarak kabul edilmediği için ayrıca tanımlamak önemlidir. Ensest. Amerikan Sağlık, Eğitim ve Koruma Dairesi'nin tanımına göre ensest, ana baba figüründe, otoritesine ve gücüne sahip kişilerin cinsel istismarıdır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan bir çalışmada çocukların %7 ile %21'i 15 yaşından önce cinsel istismara uğradığı, istismarcıların önemli bir bölümünün aile içindeki erkek bireyler olduğu görülmüştür. Bekaret kontrolü. Bekaret kontrolü, kadının cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için kızlık sağının kontrolünü içeren, bireyin cinsel özgürlüğüne yönelik saldırı ve ayrımcı bir uygulamadır. zorla evlendirme. Kadınlar özellikle başlık parası nedeniyle kendi istekleri dışında evlendirilmektedir. Zorla evlendirme, bireyin kendi hayatının kontrolünü elinden alan bir uygulama, bir insan hakkı ihlalidir. Başlık parası, kadının ailesine evlenme karşılığında ödenen paradır. Bu uygulama, kadının alınır satılır bir şey olarak algılandığının göstergesi, boşanmış ya da kocası ölmüş kadınlar için daha düşük başlık parası ödenmesi de kadının ikinci el bir eşya olarak görülebildiğinin somut bir örneğidir. Başlık parası uygulanan şiddet eylemleri için dayanak olarak da kullanılmaktadır. Berdel, başlık parası yükümlülüğünü ortadan kaldıran berdel, hem kızı hem de oğlu bulunan iki ailenin karşılıklı olarak hem kızlarını hem de oğullarını birlikte evlendirmeleri suretiyle gerçekleştirilmektedir. Gelin değiş dokuşu olarak da tanımlanabilir. Kadınlar bir eşya gibi takas edilerek bir anlamda mali yükü ortadan kalkmaktadır. Erken evlilik. Başlık parası ve zorla evlendirme gibi uygulamalarla iç içe olan erken evlilik, kız çocuklarının eğitimi başta olmak üzere pek çok temel insani hakkını yok sayan bir uygulamadır. Kumalık. Kumalık, kadının kısır olması ya da erkek çocuk doğurmaması başta olmak üzere çeşitli bahanelerle bir evliliği sonlandırmadan yapılan evlilik olarak tanımlanabilir. Kumalık, kadınlar için çok boyutlu şiddet öğeleri içeren bir uygulamadır. Flört ilişkisinde şiddet. Kadına yönelik şiddetin genellikle evliliğin ilerleyen zamanlarında yaşanmaya başladığına dair yaygın bir yanlış inanış vardır. Ancak şiddet genellikle flört veya nişanlılık döneminde başlar. Flört dönemindeki şiddetin genellikle görmezden gelinmesi ve şiddet uygulayan erkeğin evlendikten sonra değişeceğine inanılması sıkça karşılaşılan bir durumdur. İlk şiddete hayır demek, kadına yönelik şiddetle mücadelenin en önemli adımıdır. Bu bakımından flört ve nişanlılık döneminde yaşanan şiddetin ciddiye alınması ve bu şiddete karşı durulması son derece önemlidir. Bangladeş'in asidi. Bangladeş'te asit, tabancadan ya da bıçaktan daha ucuz, temin edilmesi kolay, üstelik uzaktan fırlatılabiliyor. Bıraktığı iz de kalıcı. Böylelikle kadının aynaya her baktığında yaptığı hatayı hatırlaması isteniyor. Hatalar ise evlenme teklifini reddetmek, cinsel ilişkiyi istememek. Hindistan'ın ateşi. Hindistan'da erkek evlenmeden önce kızın babasıyla uzun bir pazarlığa oturuyor. Türkiye'deki gibi ödeyeceği başlık parası için değil, alacağı drama için. Evlendikten sonra aldığı parayı az buluyor. Daha fazlasını istemeye başlıyor. Ödenmezse anası, babası, kardeşleriyle birlikte gelini önce dövüyor, sonra yakıyor. Her gün bu şekilde yakılanların sayısı resmi istatistiklere göre 5 kadın. Bir o kadarı kayıtlara mutfakta elbisesi tutuştu, kaza oldu, yandı diye geçiyor. Asyalılar erkek ister. Asya ülkeleri başta dünyanın pek çok yerinde erkek çocukların tercih edilmesi kadınları çok etkiliyor. Bunun sonucunda özellikle Hindistan ve Çin'de daha ana karnındayken kız çocuklarının öldürülmesi yaygın. Uygulanan şiddet sonucu anne ve çocuk sakatlanabiliyor. Doğan kızlar ise beslenme, sağlık, eğitim gibi temel ihtiyaçlardan yoksun bırakılıyor. Ölüyor ya da sakat kalıyor. Hindistan'da doğum öncesi cinsiyeti tespiti yapılan laboratuvarlarda her yerde rastlanıyor. Dünyanın pek çok ülkesinde benzer durumlara çokça rastlanıyor. Kadın sünneti. Sünnet olan kadınların sayısı tam olarak bilinmiyor. Ancak sünnet olmuş kadınların 100 milyonu aştığı söyleniyor. Her yıl buna annelerin tüm karşı koymalarına rağmen 2 milyon kız bebek ekleniyor. Bazıları uygulama sırasında kaptığı mikroptan ölüyor. Kalanı ömür boyu bu travmayla yaşıyor. Afrika, Asya, Avrupa ya da Amerika. Gelenekler, göç eden uygar ülkelerde yasak olsa bile insanların yakasını bırakmıyor. Kanada, kız çocuklarının sünnet edilerek sakatlanmaması için ülkelerden kaçan annelere sığınma hakkı veriyor. Dünya Sağlık Örgütü. 2. Aile içi şiddet ve şiddet türleri. Ev içinde meydana gelen cinsiyete dayalı, kadın üzerinde baskı ve üstünlük kurmayı amaçlayan, tehdit, dayatma, kontrol içeren psikolojik, cinsel, ekonomik, fiziksel zararla sonuçlanan, kadının insan haklarını ihlal eden her türlü eylem ya da eylem tehdidi aile içi şiddet olarak tanımlanır. Çeşitli ülkelerde yapılan incelemelerde kadın cinayetlerinde faillerin %40-%70 oranında kocaları, sevgilileri, babaları ve kardeşleri olduğu görülmüştür. Dünya Sağlık Örgütü 2002. Yeni Zelanda'da kadınların %20'sini erkek partneri tarafından dövüldüğü veya fiziksel şiddete maruz kaldığı belirtilmektedir. UNICEF 2000. Kadınların yaklaşık %47'si cinsel ilişkilerinin zorla olduğunu bildirmektedir. Dünya Sağlık Örgütü 2002. Hindistan'da her sene 15 bin kadın kocaları ya da kocalarının aileleri tarafından çeyizleri yeterli görülmediği için öldürülmektedir. İBİT. Türkiye'de her iki kadından biri duygusal şiddet yaşamaktadır. KSGM 2008. Türkiye'de yüksek öğrenim gören 6 erkekten biri karısına şiddet uygulamaktadır. Altınay A. Arat Y. 2007. Aile içinde kadına yönelik şiddet ve tüm dünyada her yaştan, her öğrenim düzeyinden, her gelir düzeyinden, bekar, boşanmış, evli, engelli, engelli olmayan kadınların gerçeğidir. Kadınlara kocaları, babaları, erkek kardeşleri, birlikte yaşadıkları erkekler veya akrabası olan diğer erkekler tarafından şiddet uygulanır. Aile içinde kadına uygulanan şiddet, gerek şiddet uygulayan, gerekse toplum tarafından, hatta kimi zaman da şiddete uğrayan kadın tarafından meşru sayılabilir. Kadınlar çoğunlukla yaşadıkları şiddetin sorumlusu olarak görülür. Kadınların şiddeti hak ettiği inancı toplumda yaygın biçimde kabul edilir. Engelli kadınların ev içinde yaşadıkları şiddete ilişkin yeterli sayıda araştırma olmamasına rağmen yapılan araştırmalarda şiddetin çok yüksek boyutlarda yaşandığı görülmektedir. Shawt ve Cook'un 1997 araştırma sonuçlarına göre şiddetin geniş bir tanımında engelli kadınların deneyimlerini belirlemek önemlidir. Çünkü onlar aile içi şiddete, fiziksel saldırıya, tecavüze ve cinsel tacize kadınların geneline kıyasla çok daha yüksek oranda maruz kalırlar. 2.1. Engelli kadınlara yönelik fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik şiddet ve diğer şiddet türlerinin özgül formları. Fiziksel şiddet. Fiziksel şiddet saldırı ve işkencenin her türünü içerir. Dövme, itme, tokatlama, tartaklama, tekmeleme ve benzeri. Kesici ve vurucu aletlerle bedene zarar verme, işkence yapma ve benzeri fiziksel şiddet olarak tanımlanır. Engelli kadınlar için fiziksel şiddet, tuvalete gitmesi gerektiğinde ona yardım etmeyi reddetmek ya da onu bir sandalyeye bağlamak ve bunu kendi güvenliği için olduğunu söylemek veya tekerlekli sandalyenin kontrolünü alarak ve ona karşı onun etrafında ittirmek, sağlıksız koşullarda yaşamaya mecbur bırakmak, hapsetmek, yemek vermemek, sağlık hizmetlerinden yararlanmasına engel olmak gibi durumları da içerir. Cinsel şiddet. Kadın istemediği yerde, zamanda ve biçimde cinsel ilişkiye zorlanma, çocuk doğurmaya ya da doğurmamaya zorlama, fuhuşa zorlama, cinselliğini reddetme, cinsel içerikli söz ve davranışlarda bulunma, kürtaja zorlama ya da kısırlaştırma, cinsel bilgi ve eğitimden, örneğin doğum kontrolü ve doğum hakkında mahrum bırakma, cinselliği konusunda sürekli baskı ve tehdit oluşturma, kadın sünneti, ev içi cinsel saldırı, bekaret kontrolü, taciz ve tecavüz cinsel şiddet olarak tanımlanır. Cinsel taciz olduğunda saldırgan, kadını kendi rızası olmaksızın herhangi bir cinsel aktivite içine girmeye zorlar veya mecbur eder. Bunlar kadına duymak istemediği cinsel içerikli şeyler söylemeyi, onu kendisiyle öpüşmeye zorlamayı, ona bakmaya veya dokunmak istemediği halde cinsel organına dokunmaya zorlamayı veya onu seks yapmaya zorlamayı içerir. Bu bağlamda rıza, iki kişi reşit olduğunda kadın tarafından verilen onaydır. Geçerli bir onay vermek için kadın fiziksel olarak neye rıza gösterdiğini anlamalıdır. Örneğin sevişme, öpüşme ve benzeri. Bazı engelli grubundaki kadınlar engelinden dolayı yaşadığı şeyi anlayamaz, tanımlayamaz. Engelli kadınların yıkanmayla ya da tıbbi tedaviyle ilgili cinsel olmayan dokunmaya karşı dokunmayla karşılaştırmayacak şekilde dokunmanın cinsel içeriğini anlaması ve reddetme hakkının olması sağlanmalıdır. Cinsel taciz, cinsel resim veya videolara bakmaya zorlamak, hizmet veya bakıma erişebilmesi için sırayla iyilik yapıp cinsellik talep etmek ya da cinselliği hakkında onu eğitmek bahanesiyle cinselliğini kötüye kullanmak gibi durumlar da engelli kadınların yaşadığı cinsel şiddet biçimlerinden bazılarıdır. Psikolojik şiddet, duygusal istismar, şiddetli sözlü taciz, sürekli reddetme, fiziksel ya da sosyal izolasyon, taciz tehditleri, korkutma, baskı altında tutma, bedeni ve görünüşü konusunda aşağılama, çocukları kullanarak tehdit etme, inkar ederek ve suçlayarak özgüven kaybetmesine neden olma gibi davranışlara maruz bırakma sonucunda bir kişinin benlik kavramına ve zihin sağlığına zarar verme anlamına gelir. Engelli kadınlar için tekerlekli sandalyesini veya onun bağımsızlığını belli bir düzeyde tutmak için gerekli olan diğer yardımcı ekipmanları uzağa götürmek, bir şey anlatmak için ihtiyaç duyduğunda ellerini kullanmasını yasaklamak, ailesi ve arkadaşları ile herhangi bir temas kurmasını yasaklamak, hizmet alamayacağına veya bir kuruma gönderileceğine dair tehditlerde bulunmak bu kapsamdadır. Ekonomik şiddet. Gerekli mesleki becerileri elde etmesine engel olma, eğitimden mahrum bırakma, çalışmasına izin vermeme ya da zorla çalıştırma, kadının para harcamasını kısıtlama, ekonomik konulardaki kararları kadına sormadan tek başına alma, az para vererek çok şey bekleme, kadının parasını elinden alma, iş yerinde olay yaratarak kadının işten atılmasına neden olma, kadının iş bulmasını kolaylaştırıcı becerileri geliştirecek faaliyetlere katılımını engelleme ekonomik şiddet olarak tanımlanır. Paylaşılan veya kişisel kaynakların eşitsiz kontrolü ve bunlara eşitsiz erişim engelli kadınların daha fazla maruz kaldığı bir durumdur. Örneğin, şiddet uygulayan kişi engelli kadının kendi parasını kontrol etme hakkını inkar edebilir veya vasi dediğimiz mali yöneticisi pozisyonunu kötüye kullanabilir. İhmal. İhmal, yeterli destek, gıda, barınma, giyim ve hijyenik yaşam koşulları sağlama konusundaki hatalar nedeniyle oluşan zarara karşılık gelir. Ayrıca zehirli maddeler, alkol veya ilaçların kullanımı hakkında yeterli bilgi ve eğitim vermemek de ihmale girer. Engelli bir kadın için ihmal, ceza olarak kirli çamaşırlarını, giysilerini değiştirmemek, onu küvet veya yatağın içinde uzun süre bırakmak ya da onun yapabileceğinden daha hızlı yemek yemeye zorlamak şeklinde olabilir. Eşyaların tahrip, imha edilmesi. Engelli kadınlar eşyalarını tekerlekli sandalye, baston gibi ve hareket bağımsızlığı sağlayıcı cihazlarını yok etmekle tehdit edilebilirler. Diğer şiddet biçimleri. Engelli kadınlara karşı şiddetin diğer şekilleri şunları içerir. İlaç kısıtlaması, ilacın verilmesi gerekenden daha fazla verilmesi, hizmetin reddi, bakım için erişimin engellenmesi, gıda, bakım, ilacın engellenmesi, bilgiye erişimin sağlanmaması, takiben güvenliğini sağlayacak bilgiye ulaşılamaması, eğitimine erişimin engellenmesi. Kaynak: WWDA 1998-1999 Displaced Women's Network Kanada 1994. 2.2. Engelli kadınlara yönelik şiddetin boyutları. Ülke ve kültürü ne olursa olsun, en az gelişmişinden en çok gelişmiş uluslara kadar engelli kadınlar ve kızlar ayrımcılığı ve olumsuz önyargıyı hem cinsiyet hem de engellik yönüyle deneyimlerler. Bu durum sadece engelli kadınlara yönelik şiddetin birden fazla formunu değil, hükümetlerin sorunu tanımlamaları ve harekete geçmeleri konusundaki hatalarını da sürdürür ve meşrulaştırır. Cinsiyet temelli şiddet, dünyanın en yaygın insan hakları ihlali olarak tanımlanmasında farkındalık ve dikkate rağmen engelli kadın ve kızlara karşı şiddet bir sessizlik, inkar ve ilgisizlik kültürü içinde devam eder. Engelli kadınlar ayrımcılık, yoksulluk, iş gücü piyasasından dışlanma, izolasyon, hizmet ve destek eksikliği, özellik eksikliği ve benzeri yapısal, kültürel ve bağlamsal sorunları nedeniyle de büyük ölçüde şiddet ve taciz riski altındadırlar. Engelli kadınlara uygulanan şiddet, engelli olmayan kadınlara uygulananlarla benzerlik gösterir. Ancak engelli kadınlar genellikle fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddetin onların cinselliğinden türetilen, örneğin üreme ve adet kanaması kontrolü gibi farklı boyutlarına da maruz kalabilirler. Bu konuda yaygınlaşmış ve yaygınlaşmamış tüm literatürlerde engelli kadınlara karşı şiddete sınırlı ve parçalı bir yaklaşım görülür. Tepkiler, problemin boyutunun hükümetler ve hizmet sektörü tarafından sınırlı tanınması, yetersiz araştırma, eksik veya kısmi tepkiler ve bu alanda savunuculuğu destekleyen kaynakları korkutma şeklindedir. Engelli kadınların tanıklığı, kendilerine uygulanan şiddetin diğer kadınlara uygulanan şiddete göre önemli ölçüde farklı olduğunu gösterir. Engelli kadınların hem daha fazla şiddete hedef olma olasılığı hem de aile içi şiddete maruz kalmaları durumunda yardım veya hizmet alma şanslarının daha az olması gibi faktörler çoğunluktadır. Örneğin, bakıcılara bağımlı olan kadınlar, bakıcılara bağımlı olmayan kadınlara göre şiddete karşı daha savunmasız olabilir. Engelli olan birçok kadın, beslenme ve giyinme gibi temel ihtiyaçlarından bir yerden bir yere götürülme gibi daha karmaşık ihtiyaçlarına kadar bir dizi gereksinimlerinin karşılanması için bakıcılarına güvenmek durumundadır. Bakıcıların ücretli, ücretsiz, kadın, erkek, akrabalar, hizmet sağlayıcılar. Engelli kadınların yaşamları üzerindeki kontrolü suistimallerine açıktır ve genellikle kadınların bu durumda bir seçeneği yoktur. Bu durum bakıcı, bir eş, partner olduğunda özellikle böyledir. Engelli kadınlar çoğu zaman diğer insanların kendi hayatları üzerinde belirli bir kontrole ve güce sahip olduğu pozisyondadırlar. Bu güç dengesizliği şiddetin hedefi olarak engelli kadınlar için riski artırır. Engelli birçok kadın kendi güçsüzlüğünün farkındadır. Engelli olmalarının özellikle de fiziksel, psikolojik veya duygusal olarak bağımlı olmalarının etkisiyle zarar görme korkusu hissetmeye daha yatkın olabilirler. Formader 1998, Strahan 1997, WWDA 1998. Womendez ve Schenderman 1991, engelli kadına yönelik aile içi şiddeti, tüm kadınlara yönelik ensest, tecavüz, dayak ve vurma gibi tacizleri ve kadının engelli olması durumunda ise bunlara ilaveten ilaçlarını kısıtlama, tekerlekli sandalyesini, yürüme aletini veya bastonunu vermeme gibi şiddet türlerini de içerecek şekilde tanımlar. Grossmacher 1991, akıl sağlığı ve zihinsel engelli olan kadınlara karşı kurumsal istismarın yapısını incelediği araştırmasında bu kurumların yapısında güç ve istismarın önemli yer tuttuğunu ve bunun da edilgenlik, çekingenlik ve benlik duygusu kaybını oluşturduğuna dikkat çekmiştir. Bu şekilde kurumlar zihinsel hastalık oluşturabilir veya bunları derinleştirebilirler. Grossmacher, taciz ve tespit edilmemiş ve keşfedilmemiş durumdayken yaşanan cinsel istismar sonucundaki etkilerin akıl sağlığı olarak tanımladığının örneklerini verir. Grossmacher ve diğer araştırmacılar, Waxman 1991, Sosey ve Du 1991'de kurumlarında uyumlu davranışların ve tedaviye uyumun ödüllendirildiğini, bunun da engelli kadınların istismar için hazırlayıcı bir faktör olduğunu belirliyor. Amerika ve Kanada'daki bir çalışmada da şiddete maruz kalmış engelli kadınların tedavi ve tacizi önleme hizmetlerinin başarısızlığına ve yeterli sayıda engelli kadına hizmet verilmediğine işaret eder. Gelişimsel yetersizliği olan kişiler için genellikle Mukik Rosso 91, cinsel istismarı önlemek ve müdahale hizmetinden yararlanmak mümkün değildir. Feminist yazarlar genellikle engelli bir kadın için bir taciz durumundan kurtulmanın eşi, bakıcısına bağımlılığı nedeniyle daha zor olduğunu ve ayrılmayı başarsa bile ihtiyaçlarına duyarlı ve ulaşılabilir bir sığınak veya destek hizmeti bulamayabileceğini vurguluyor. Mick Person 91, Gil 1996, Womendez ve 91. Gerçekleştirilen araştırmalar engelli kadınlara karşı şiddetin salgın boyutlarında bir problem olduğunu gösteriyor ve engelli kadınlarla engelli olmayan kadınları karşılaştırıyor. Bu araştırmalara göre engelli kadınlar fiziksel, duygusal, cinsel ve her türlü istismara daha fazla maruz kalırlar. Şiddete karşı çok daha yüksek bir risk altında bulunurlar. Güvenliğe ulaşmak için mimari engeller, erişebilirlikteki problemler ve benzeri nedenlerle zorluklar yaşadıkları için şiddet ortamından uzaklaşamazlar. Daha farklı şiddet biçimlerine maruz kalırlar. Daha fazla sayıda failin elinde şiddete maruz kalırlar. Engelli kadınlar yaşadığı şiddeti söyleyemezler. Söyleseler dahi dikkate alınmazlar. Özellikle yaşlı engelli kadınlar izole edilmiş yaşamlar sürer. Evlerinin dışına dahi çıkamazlar. Bilgi ve iletişime ulaşım, özellikle görme, işitme ve öğrenme güçlüğü olanlar için sınırlıdır. Bu nedenle engelli kadınlar şiddet ortamından uzaklaşamazlar. Engelli kadınların çoğu sağlık imkanlarına, servislerine, jinekolojik ve anneliğe özgü bilgilere çok az ulaşabilir ya da hiçbir şekilde ulaşamazlar. Zihinsel engelli kadınlar daha fazla cinsel saldırıya maruz kalırlar. Bazı engelli grubundaki kadınlar kısırlaştırılırlar. Engelli kadınlar cinsel şiddete maruz kalma olasılıklarının yüksekliği nedeniyle HIV, AIDS gibi hastalıkların bulaşmasından daha fazla muzdariptirler. Baril 2002, Abramson et al. 2000, Jones Stodrat 99, France et al. 2006, Gilson et al. 2001, Myers 1999, Curry et al. 2002, Nozek et al. 2003, Powers et al. 2002, Hook 2003, Nosek 1996, Curry 2002, Smith 2008. Tüm bu gerçeklere rağmen mevzuat, politika ve hizmetler şiddete maruz kalan ya da şiddete maruz kalma riski altında olan engelli kadınlar için en iyi durumda sınırlı, en kötü durumda ise hala mevcut değildir. Engelli kadınlar için aile içi şiddet durumu göz önüne alındığında pek çok seviyede savunuculara ihtiyaç vardır. Ancak engelli kadınlar, kadın hareketi, engelliler hareketi, hukuk sistemi ve hükümet politikası programı düzeyinde göz ardı edilmeye devam edilir. Engelliye ve toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılıkla mücadelenin devlet kurumlarınca yeterince benimsenmemesi ve yasal düzenlemeler, uygulamalardaki boşluklar şiddetin boyutlarını artırarak sürmesine neden olur. Şiddete maruz kalan engelli kadınların güvenlik açığını artıran önemli faktör geniş bir yelpazede yer alır. Bunlar başkalarına bağımlılık. Birçok engelli kadın ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve destek sağlamak için başkalarına bağımlıdır. Güç ve kontrol yapısının dengesizliği, kendilerine en yakın kişiler tarafından bile gelebilecek açık ve gizli şekliyle şiddeti destekler. Açıklama korkusu. Pek çok engelli kadın şiddete maruz kaldığını açıkladığında onlara inanılmaz. Doktor, polis, bakıcı, eş ve aile gibi güçlü pozisyonda bulunan insanlar kadının söylediklerine itibar etmezler. Kötü muamelenin bu nedenle artmasından korkan kadınlar yaşadıkları şiddeti açıklamaya çekinirler. Yoksulluk ve ekonomik bağımsızlığın olmayışı. Ekonomik dezavantajlar engelli kadınların şiddete uğrama riskini arttırır. Yoksulluk ve engellilik birbirlerini doğuran ve etkileyen faktörlerdir. Engelliliğin yoksulluğu getirmesinin yanı sıra yoksulluk da engelliliğin en büyük etkenidir. Yetersiz eğitim seviyesi, işe girememe, eşit olanaklar ve fırsatlara sahip olamama, olanaklara ve imkanlara erişebilirlikteki zorluklar gibi çeşitli sebeplerle engelli kadınların yoksulluğu daha da artar. Genelde engellilerin büyük bir kısmı yoksul hayatlar sürerler. Yoksulluk engelli kadınları hem kadın olması hem de engelli olması nedeniyle daha yoğun ve derinden etkiler ve bağımlı hale getirir. Eğitim, bilgi eksikliği. Engelli kadınlar ve kız çocukları şiddeti tanımak, şiddetin farkında olmak için gerekli beceriden yoksun bırakılırlar. Şiddete maruz kalan birçok engelli kadın onlara yapılanın yanlış olduğunu dahi bilmez. Sosyal izolasyon. Sosyal yalıtım, engelli kadınların hayatındaki güçsüzlüklerin önemli bir nedenidir. Sosyal olarak izole edilen kadınlar kendi durumuyla ilgili mevcut hizmetler, kaynaklar ve yasal haklar gibi konularda bilgi edinemezler. İkamet yeri, kurumlarda, rehabilitasyon merkezleri, özel hastaneler ve benzeri ya da evlerinde yaşayan engelli kadınlara uygulanan şiddet ve taciz yerleşmiş alt kültür nedeniyle yaygındır. İletişim, iletişim ve dil becerilerinde sınırlamalar sosyal faktörlerle birleşerek engelli kadınların şiddete maruz kalmasına neden olur. Konuşamayan bir kadın fail tarafından istismar etmek için daha kolay bir hedef olarak görülebilir. Aynı zamanda bazı engelli gruplarında olan kadınların ihtiyaç duyduklarında yararlanabilecekleri iletişim kaynakları oldukça sınırlıdır ya da hiç yoktur. hizmet ve destek eksikliği, uygun, kullanılabilir, erişebilir ve ucuz hizmet, program ve destek eksikliği, engelli olmayan kadınlara göre engelli kadınların yüksek oranda ve daha uzun süre şiddete maruz kalmalarına neden olur. Ceza adalet sistemine erişim eksikliği. Şiddete maruz kalan engelli pek çok kadın, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve engelli ayrımcılığını güçlendiren toplumsal normlarla örülü yasal sistemler nedeniyle adalete etkili başvurma hakkından yoksundur. Engelliliğin doğası. Engelli kadınlar şiddeti uygulayandan, özel engellilerinden dolayı fiziksel olarak kaçamadıkları için şiddet uzun süre devam eder. Düşük benlik saygısı ve kendine güven eksikliği. Engelli birçok kadına sorgulamadan uyum sağlaması ve bunun için ödüllendirileceği öğretilir. Bu durumun maruz kaldıkları istismarı arttırdığı görülür. 2-3. Engelli kadınlara yönelik yanlış inanışlar. Kendi kendilerine yetemezler, acınması gereken kimselerdir, çaresizlerdir, lanetlenmişlerdir, engelli olmak kötülüğün cezasıdır. Toplumsal normun ötekisi, bir günah sonucu dünyaya gelenlerdir. Aseksüeldirler, kaderleri yüzünden aksidirler, çalışamazlar, aile kuramazlar, özel ve ayrı eğitim programlarına ihtiyaç duyarlar, kültür, boş zaman faaliyetlerine katılamazlar, öğrenemezler, çocuklar gibi naiftirler, zihinsel engelliler, kendi kendilerine karar veremezler, tehlikelidirler, bir tehdit teşkil ederler, şiddete başvurabilirler, psikososyal engelliler. İletişim için alternatif yöntemler kullanılmalıdır. Çünkü onların kafası iyi çalışmaz. Çirkin, çok acayip, acı çekmeyenlerdir.